Çınaraltı. Merhaba sevgili dinleyiciler. Hepinize sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. İşte yine bir Çınaraltı programında sizlerin karşısındayız. Bundan dolayı mutluluğumuz sonsuzdur. Sevgili dinleyiciler, kime sorsanız, hatta hepimiz bu çocukların çok rağbet ettiği, hanımların da çaktırmadan rağbet ettiği çiklet yani sakızı, modern Amerikan hayatına has tuhaf alışkanlıkların tipik bir örneği olarak görürler. Halbuki çikletin çok eski çağlara dayanan bir temeli vardır. İngilizce çiğneme zamkı manasına gelen chewing gum Mayalar tarafından bulunmuş. Mayalar, bugünkü maya tabi hamur mayası veya yoğurt mayası değil tabi ki. Bugünkü Meksika eyaletleri olan Yucatan, Campeche, Tabasco ve Chiapas ile beraber eski Meksika toprakları üzerindeki Quintana Roo, Guatemala, San Salvador, Honduras ve İngiliz Honduras'ının kapladığı büyük bir alana yayılmaktaydı sevgili dinleyiciler. Bütün bu bölgelerde ve özellikle Yucatan ve Guatemala'da bir tür ağaç yetiştiriliyordu. Bugün de yetişmekte olan ve adına sıtma ağacı ya da sapota denilen bu ağaç nefis meyveler verir. Ayrıca sütlü bir usare salgılamaktadır. İşte bizi burada ilgilendiren onun salgıladığı bu sıvıdır. Çünkü bu lateks pıhtılaştığı zaman lastik gibi bir zam haline dönüşür. Reçinelidir ve esnektir bu yapışkan madde. Christoph Kolomb'dan önceki zamanda Meksika'nın en çok konuşulan dili olan Nahua dilinde çiktilli kelimesinin karşılığı olarak İspanyolca çikle denirdi. Mayalar bu zamktan çeşitli maksatlarla yararlanırlardı sevgili dinleyiciler. Bunlardan biri bugün hala kabartmalarını Meksika'daki Chichen Itza harabelerinde gördüğümüz etrafı yüksek duvarlarla ve mabetlerle çevrili büyük kortlarda oynanan tehlikeli bir oyunda kullandıkları topların yapımıydı. Belki de bu oyun kurban edilecek insanların seçimi için oynanırdı. Çünkü kabartmalarda görüldüğü üzere oyunda kazananlar yenilenlerin kafasını keserlerdi. Bu sebeple takım elemanları her an talimli olmak mecburiyetindeydiler. Fakat sevgili dinleyiciler, Mayaların gündelik hayatında çikle asıl çiğneme macunu olarak yararlanılan bir şeydi. Bu bütün ülkede o kadar yaygın bir alışkanlıktı ki çikle her türlü ürün karşılığında alınıp satılabilen bir ticaret metaı, neredeyse bir paraydı. Sırası gelmişken şunu da söylemeliyiz ki Mayalar birçok şeyi keşfetmiş olmalarına rağmen parayı bulmuş değillerdi. Parayı kullanmamaktaydılar. Onun yerine çikle ve bunun gibi bazı değerli metaları ticaret vasıtası olarak kullanırlardı. Neyse, öte yandan bu sapot ağacının usaresini kaynatarak koyulaştırmayı becermiş olan Mayaların ona bir de hoş koku katarak çiğnediklerine dair bir bilgi var. Aslında Mayalardan bugüne pek az belge kalmış. Çünkü İspanyol istilacılar orada ne bulmuşlarsa yakıp yıkmışlar. Bu arada paha biçilmez değerdeki birçok el yazması eser de ortadan kalkmış. Günümüze kadar bunlardan sadece üçü gelebilmiştir. İstilacılar macun çiğneme alışkanlığını edinmemişlerdir sevgili dinleyiciler. Halbuki onların Azteklerden büyük bir coşku ile öğrendikleri tütün için aynı şey söylenemez. Tütün Azteklerden, bu istilacı Avrupalılara, oradan da dünyanın her tarafına yayılmıştı. Evet sevgili dinleyiciler, Maya medeniyetinin sönmesinden sonra çiğneme macunu kullanımı İspanyol istilasından arda kalan az veya çok vahşi birkaç ilkel toplulukta bir süre devam etti. O da sönmeye namzet. Ne var ki Orta Amerika'nın balta girmemiş ormanlarında yaşayan Kızılderililerce keşfedilmiş olan bu Çikle endüstrisi garip bir şekilde binlerce kilometre uzaktaki Kuzey Amerika ormanlarında kaybolmuş başka Kızılderililer sayesinde tekrar hayata kavuşturulacaktı. Bu sonuncu Kızılderililer gerçekten bir şey çiğnemek ihtiyacını duymuşlardı sevgili dinleyiciler. Amerikalı psikanalistlere göre her insanın hissettiği bu ihtiyacı onlar da duymuşlardı. Bugünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzey doğusundaki bu Kızılderililerin çiğnedikleri şey Epikea ağacının, bir tür köknar ağacının reçinesi veya zamkıydı. New England göçmenleri bugünkü Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut eyaletleri yani bu alışkanlığı onlardan edindiler. Ve 1800 yılından pek kısa bir süre sonra Amerikalı iş adamları chewing gum adı altında ilk mahsullerini piyasaya sürdüler. Bu esas maddesi Epikea olan bir üründü. Arası çok geçmeden esas maddesi parafin olan yeni bir chewing gum yani çiklet satışa çıkarılacaktı. Fakat asıl modern çiklet endüstrisi Kuzey-Güney Savaşı'ndan 1861-1865 yılından kısa bir zaman önce 1860 yılında kuruldu. Böylece esas maddesi çikle olan ilk çiklet yapılmış oluyordu. Bugüne kadar da çikletin en ideal maddesi hep bu çikle olarak kaldı. Görülüyor ki Mayaların çok eski çiklesi Meksika'nın tarihi derinliklerinden çıkarak New York eyaletine gelip tahtına oturmuştur. Bu da Meksika diktatörü General Antonio López de Santa Anna'nın memleketinden kovulması üzerine New York City'nin 5 bölümünden biri olan Staten Island'a gelerek yerleşmesi yüzünden olmuştur. Çünkü o gelirken beraberinde çikle örnekleri de getirmişti. Birkaç zaman sonra General bir münasebetle tanıştığı Thomas Adams adında bir kaşife o güne dek hemen hemen kimsenin bilmediği bu maddeyi göstererek onun alakasını çekmeye muvaffak olmuştur. Adams ilkin çikleden kağıçın yerini tutacak bir ürün yapmayı denemiştir. Bunda başarılı olamayınca çikleyi küçük toplar haline getirerek üzerine şeker sürdükten sonra onları civardaki bir şekerci vasıtasıyla çocuklara sattırmıştır. Bu kez teşebbüsü tutmuştu. Böylelikle modern çağların en inanılmaz, en rağbet gören ve en uzun ömürlü endüstrilerinden birisi kurulmuş oldu. Bugün bile hala American Cycle Corporation'ın ürünleri üzerinde Adams'ın ismi görülmektedir. Hiç kuşkusuz sevgili dinleyiciler, tarihteki ilk büyük çiklet markasının başarısı derhal bir sürü taklitlerinin yapılmasına yol açtı. Sivil Savaş sırasında askeri doktor olan Berman adındaki biri hazmı kolaylaştırsın diye çiklete pepsin karıştırmaya başladı. Clevelandlı William White 1886'da ilk nane kokulu çikleti yaptı ve ilk çiğneme macunu tröstünü kurdu. Bununla bu alanda en büyük adım atılmış oluyordu. Aynı kişi sevgili dinleyiciler, modern reklam metotlarının gerçek bir öncüsü olarak ünlü aktris Anna Helt'i angaje etti. Aktris herkesin önünde çiklet çiğneyerek ve her önüne gelene boyun adalelerinin zayıflamasını önlemek için bundan daha iyi bir yol olmadığını söylüyordu. Anna Helt'in boynunu görüp de bu sözlere inanmamak elbette ki mümkün değildi sevgili dinleyiciler. Çiklet dünyasının gerçek devi ve bu acayip endüstrinin en büyük kralı olan William Rackley Jr.'ın ortaya çıkışı 1900'lere doğru olacaktır. Bu sıralarda çiklet piyasasına bu tröst hakimdi. Sevgili dinleyiciler, 29 yaşındaki Chicagolu genç sanayici Junior, çiklet piyasasına bu tröstün hakim olduğundan zerrece yılmadı. O kadar yoğun bir reklam kampanyası başlattı ki, markasını lanse ettiğinin daha ilk yılında satışlarını 10 katına çıkarttı. 1932 yılına doğru Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketilen tüm çiklet miktarının %60'ını tek başına o satıyordu. Wrigley markası bugün bile hala dünya piyasasının büyük bir kısmını elinde tutmaktadır. Her yıl Amerikalılar 300 milyon dolarlık çiklet çiğnemektedirler. Bu 27 milyar adet çiklet plaketi demektir. Eğer bunlar uç uca konsalar uzayda yaklaşık 1 milyar 370 milyon kilometre yüksekliğe çıkarlar. Bu da Satürn gezegeninin karanlık yüzüne kadar olan mesafedir sevgili dinleyiciler. Son yarım yüzyılın satış rakamları çiklet tüketiminin gerilim devreleriyle orantılı olduğunu göstermektedir. Birinci Dünya Savaşı başında her Amerikalı için 39 çiklet olan yıllık tüketim 1924'te 89'a çıkmış, 1939 ve 1953 yılları arasında 98 ila 165'e fırlamıştır. Çikletin cinsiyet, gelir ya da eğitim ayrımı gözettiği de yoktur. Amerikan toplumunun tüm sınıflarına yayılmıştır sevgili dinleyiciler. İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan askerleri çiklete öyle bir açgözlülükle saldırmışlardır ki her birine yılda ortalama 600 plaket düşmüştür. Bu askerler sayesinde çiklet Murmansk'tan Fiji adalarına kadar yayılmıştır. Ancak şu var ki sevgili dinleyiciler, bu denli masum bir eğlence olan ya da hiç kimseye zararı dokunmayan çiklet çiğneme alışkanlığı birçokların öfkesini üzerine çekmiştir. Tutucu kimseler kadar aydınlar, eğitimciler ve sade Amerikan vatandaşları onu bayağı aşağılatıcı bir davranış görmüşler. Zihinsel basitlik olarak vasıflandırmışlardır. Dahası tütün çiğneme tiryakilerinin nazarında çiklet kadınsı temayülde olanların işidir. Geçen yüzyılın sonlarına doğru sevgili dinleyiciler, din adamları onu şeytanın bir aracı şeklinde göstermişlerdi. Tabi Hristiyan din adamları. Çok daha yakın zamanlarda Sovyet Rusya buna burjuvazinin çöküşünün sembolü olarak bakmışlardır. Bir süre önce ölen New York Belediye Başkanı Fiorello LaGuardia da çiklet sanayini ağır bir dille suçlayanların başında geliyordu sevgili dinleyiciler. Şu farkla ki o bunu ideolojik maksatlarla yapmıyordu. Onun derdi başkaydı. O şehirdeki bütün oturacak yerlere, metro vagonlarının yanlarına ve New York metrosunun istasyonlarında hemen her yere yapıştırılan çikletleri çıkartmaya bütçeden para yetiştirememekten şikayetçiydi. Çiklet yapımında kullanılan en iyi ham maddenin eski Mayaların çiklesi olduğu bilinmektedir. Böylece 100 yıl kadar önce bunun yeniden keşfi, bilhassa Yucatan ve Guatemala gibi üretici memleketler için onu değerli bir ihraç malı haline getirmiştir sevgili dinleyiciler. Ancak bu ham maddeyi toplamak hiç de kolay bir iş değildir. Başta kana susamış jaguarlar olmak üzere, bu jaguar araba değil tabi vahşi hayvan, sivrisinekler, engerek yılanları ve rakip firmaların ajanlarıyla dolu yeşil bir cehennemde 30 metreye kadar yükselen dev sapota ağaçlarına tırmanmak gerekir. Dünya piyasasının bütün çikle ihtiyacı böyle karşılanır sevgili dinleyiciler. İşin kötüsü bu ağaçları evcilleştirmenin, ehlileştirmenin de çaresi bulunamamıştır. Ve iyi bir ürün almak için 30 yıl geçmesi lazımdır. Sapota ağaçlarının bir plantasyonda yetiştirilme tecrübeleri de bir netice vermemiştir. Çevik hareketli yerli işçiler sapot ağaçlarına maymun gibi tırlanırlar ve ağacın gövdesinde 15 metre yüksekliğe kadar zikzak şeklinde yarıklar çizerler. Lateks bu yarıklardan sızar ve ağacın dibine konan bir kaba dolar. İyi bir işçi eğer bir engerek yılanına basmayacak kadar talihli olursa bir tona yakın lateks toplayabilir. Bu tehlikeli metodu hiçbir geliştirme çaresi de yoktur sevgili dinleyiciler. 1924'ten bu yana çikle talebi daima arzın üzerinde olmuştur. Bunun üzerine yapımcılar nebati macunlarını Antiller'den, Brezilya'dan, Borneo'dan, Endonezya'dan getirtmeye başlamışlardır. Bu suretle ürünlerine bir nebze tabi madde katmış oluyorlardı. Fakat 1948'den beri tabi macunlar ve çikle yerlerini giderek daha az pahalı olan sentetik maddelere bırakmak yolunu tutmuşlardır. Ne diyelim, yakın bir gelecekte eski otomobil lastiklerinden çiklet yapıldığını işitirsek hiç şaşmamak lazım. Evet sevgili dinleyiciler, Çınaraltı programımız devam ediyor. Mısır'daki ehramlar veya namı diğer piramitler eskiden beri çok kimsenin merakını uyandırır. Tabii bu merakın öncelikle kaynağı tarihidir. Sümerlerin zikkuratları Mısır ehramlarının ilk örnekleri miydi? Mısır daha önce prehistorik çağda Mezopotamya'dan ilham almış. Dolayısıyla bu mimari münasebete pekala mümkün. Meksika'nın güneyindeki Maya medeniyetinde de aynı piramitlere benzer şahane binalar var. Maya mabetleri var. Bunların da Mısır ehramlarına, belki de daha çok Sümerlerinkine benzer yanları var. Bu nereden geliyor? Ünlü arkeolog Thor Hiderhal birkaç yıl önce Ra adında bir sal yapmış. Ve İskenderiye'den Meksika'ya kadar sefer etmişti, yolculuk yapmıştı. Maksat Mısırlıların Amerika'ya kadar gidebilmiş olacaklarını ispat etmekti. Bir yandan da hem Sümerlerin hem Mısır medeniyetinin ilk kuruluşunda rahiplerin ve hem de Amerika'da Mayaların atalarımızla, yani Proto Türklerle bir bağlantısı olduğu konuları var. İşte Mısır'daki ehramların, piramitlerin insan ilgisini çeken bir yönü de bu bağlantı, bu irtibat sevgili dinleyiciler. Bir de yapılışlarındaki teknolojik sır insanın merakını çekiyor. Keops, Kefren ve Mikelinos 3 ehram bir arada Gize'de, Kahire yakınlarında Gize'de bu 3 ehram ve Sphinx var. Malum insan başlı hayvan. Bunun dışında Mısır'da çok ehram var fakat bunlar başka yerlerde. Esas bu 3 ehram ve yanındaki Sphinx çok meşhur. Dünyanın 7 harikasından sayılıyor. Hakikaten bugün de hayretle, hayranlıkla, şaşkınlıkla anılan bir teknik başarı örnekleri. Çoğunlukla inanıldığına göre bunları firavunların yüz binlerce esir kullanarak muazzam taşları kat kat kum üzerinde yükseltip yerleştirdikten sonra bu destekleri yıktırdıkları şeklinde. Bir Amerikalı mühendis bu görüşü eleştirmiş. Bölgenin bu kadar kalabalık bir ilçe işçi nüfusunu besleyemeyeceğini, çok pratik bir kum baskülü kullanıldığını ve çok az bir işçi gücüyle ehramların inşa edildiğini iddia ediyor. Korku filmlerinin, efendim, sözde ciddi eserlerin, firavunların laneti, efendim, ehramların sırrı gibi konular işleyişine gülüp geçilir. Hele çağımızın palavra uzmanı Von Döniken'in ehramların başka yıldızlardan gelme astronotlarca yaptırıldığı iddiası sadece bir fanteziden ibarettir. Ancak son yıllarda sevgili dinleyiciler, Amerika'da bambaşka ehram nazariyeleri, piramit nazariyeleri modası başladı. Ehramların, özellikle Keops piramidinin gizli bir gücü olduğu, bunun ise sırf piramidin şeklinden kaynaklandığı ileri sürülüyor. Üçgen şekillerinin poligon bir temelden tepede bir zirve olarak birleşmesinden doğan piramit, yani ehram, altındaki alana bir enerji gücü topluyormuş bu iddiaya göre. Bu enerji neler yaparmış neler. Bunu saymadan önce sevgili dinleyiciler, esas örnek olan Keops piramidinin hususiyetlerini hatırlayalım. Bu Keops ehramı, Keops piramidi, Nil Nehri'nin kıyısında Giza piramitler grubundan, daha önce söyledik. Bu Gize, Kahire yakınlarında, Nil kıyısında. Bu Firavun Keops'un bu muazzam yapısı günümüzün 40 katlı binaları yüksekliğinde. 4500 yıl önce inşa edilmiş. 1,5 kilometre karelik bir alan kaplıyor yaklaşık olarak. Bazısı 70 ton ağırlığında 2,5 milyon taş bloktan yapılmış. Ta Mısır'daki bu harikanın efsanevi güçleri varsa, Amerika'daki meraklılara ne faydası var diyeceksiniz. Kolayını bulmuşlar. Gizli enerjinin sırrı piramidin şeklinde ve köşelerinin orantısında olduğuna göre aynı orantıda madenden, plastikten hatta kağıttan küçücük piramitler yapmışlar. Ve bunun altına ne konursa o enerjiden yararlanır diye ilan etmişler. Kimler mi? Tabii her modadan para kazanmasını bilen tüccar kafalı Amerikalılar. Bir sürü firma türemiş. Ve bunların kimi çadır boyunda, kimi kağıttan külah kadar küçük piramitler imal etmişler. Ve bunları dükkanlarda ve gazete ilanlarıyla peynir ekmek gibi satıyorlarmış. Yalnız bir firma 5 yıl içinde pahalı yani 30 dolarlık piramitlerinden 238 bin adet satmış. Evet sevgili dinleyiciler, gelelim şimdi bu piramit biçimli araçların iddia edilen faydalarına. Diyorlar ya, gelelim maydanozun faydalarına. Şimdi bu piramit biçimli oyuncaklar bir kere jiletleri keskinleştirirmiş. Gıda maddelerini bozulmaktan korurmuş. Bayat kahveyi tazeleştirirmiş. Sigaranın sertliğini giderirmiş. Eti yumuşatırmış. Mikroplu suyu temizlermiş. Baş ağrısını giderirmiş. İyi uyku verirmiş. Cinsi hayatı güçlendirirmiş. Yaraların çabuk kapanmasını sağlarmış. Çiçeklerin daha çabuk büyümesine yararmış. Organik maddeleri mumyalaştırırmış. Saymakla bitmez. Anlayacağınız her derde deva. Şu vapurlarda satılan ilaçlar numuneler gibi. Vallahi öteki iddiaların ispatı neye dayanıyor bilmem ama jilet konusu ciddiye benziyor. Çünkü 1959 yılında Prag'da Derbal adında bir elektronik mühendisi mukavvadan bir piramit kutusuna kör bir jilet koymuş. Ve az sonra bununla sinek kaydı tıraş olmuş hem de 200 defa. Sonunda Çek Patent Ofisi ona 91.304 sayılı bir keşif beratı vermiş. Evet, bu patentten bizim elimize de bir tane geçse yani biz de denemek isteriz ama tabii jilet imalatçıları iflas etmemek için bunun dağıtımını sabote ediyorlar. Piyasada hiç bulunmuyor. Sevgili dinleyiciler, piramit şekilli çadır ve kutuların psişik enerji gücüne bazı ilim adamları da inanıyor. Sovyetlerin ünlü atom bilgini Dr. Kapitsa ve Belçikalı Dr. Herrera gibi kimseler. Amerika'da endüstriyel mühendislik profesörü Dr. Jean Mihalevski bu meseleye sırf bir enerji yoğunlaştırıcılığı açısından bakmak gerektiğine inanıyor. Nasıl parabol şemsiyesi ısı, ışık ve mikro ışınlarının yansıması için kullanılıyorsa piramit şekli de bilmediğimiz bazı enerjilerin bir alan içine hapsedilip yoğunlaşmasına sebep oluyordur. Bitkiler gıda ve mumyalaşma üzerindeki etkisini ciddiye almak lazımdır diyor. Evet tabii her ne kadar insana garip geliyorsa da öyle hiçbir şeyi cevvel kalem reddetmek uygun değil. Araştırmalı, en olmadık şeyleri bile belki nazarıyla bakıp öyle yaklaşmalı. Ha bir de aklımıza gelmişken sevgili dinleyiciler, Amerikan dolarının üzerinde bir de piramit resmi var. Dolar gitgide değer kaybettiği ve servetini yitirdiği yıllarda olsa piramit keskin sirke gibi kendi küpüne zarar denir. Ama yükselirken piramidi adeta doların bir sembol gibi kullandığını görüyoruz. Demek ki piramit doların da değerini muhafaza etmesine, bütün dünya ekonomisine hakim olmasını sağlıyor. Bu da demek ki piramitlerin bilinmeyen esrarlı efsanevi güçlerinden bir tanesi. Ne dersiniz? Evet sevgili dinleyiciler, bugün Çınaraltı programı için ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah, umuyoruz önümüzdeki hafta sizlerle yeni bir Çınaraltı programında beraber oluruz. O zamana kadar sağlıkla, afiyetle kalın. Hoşça kalın.
Çınaraltı.